Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 10. ayrım. Beni kendine doğru çekip öptü. Hamile olduğunu duyar duymaz ilk uçağa atlayıp geldim. Vasim nerede? Az önce dışarı çıktı. Birazdan gelir. İçeri girmez misiniz? İçeri girdi. Size hemen bir kahvaltı hazırlayayım. Elimden tuttu, bırak kahvaltıyı dedi. Sen en iyisi bir kahve pişir. Şöyle karşılıklı oturup içelim. Kahveleri pişirdim, buyurun dedim. Afiyet olsun. Kahvesinden bir yudum aldı, cebinden küçük bir kutu çıkardı, bana uzattı. Al, bu senin hediyen dedi. Yanaklarım kıpkırmızı oldu. Nedir bu diye sordum utanarak. İstersen aç, kendin gör. Kutuyu büyük bir heyecanla açtım. İnanmıyorum diye bir çığlık attım. Bu çok güzel bir şey. Heyecandan adeta dilim tutulmuştu. Parmağına tak bakalım olacak mı dedi. Kocaman taşlı pırlanta yüzüğü parmağıma geçirdim. Tam oldu dedim. Kayınpederim gülümsedi. İnanabiliyor musun Meysun dedi. Gecenin bir vakti arkadaşımı yatağından uyandırdım. Bu yüzüğü sana alabilmek için kuyumcu dükkanını ona zorla açtırdım. Yüzüğe baktım. Ne gereği vardı baba dedim. Sana eli boş gelemezdim ya kızım. Bana şu dünyada duyup duyabileceğim en güzel haberi verdiniz dün gece. Baksana bu pırlanta yüzük bile senin ışıltının yanında sönük kaldı. Yerimden kalktım. Kayınpederimin gidip elinden öptüm. O sırada kapı açıldı, Vasim içeri girdi. Baba dedi, senin ne işin var burada? Vasim'e koştum, parmağıma taktığım pırlanta yüzüğü gösterdim. Bak dedim, bunu bana babam almış. Vasim pırlanta yüzüğü inceledi, başını salladı. Vay be baba dedi, paraya kıymışsın. Kayınpederim ayağa kalktı, kollarını omuzlarına kadar açtı. Gel koçum dedi. Babana bir sarıl bakalım. Vasim koştu, babasına sarıldı. Bir anda baba oğul ağlamaya başladılar. Vasim babasının gözyaşlarını eliyle sildi. Vay koca Nadem dedi. Demek yakında dede oluyorsun. Vasim ailenin ilk çocuğuydu. İkisi arasında inanılmaz bir ilişki vardı. Baba oğul değil de sanki kardeştiler. Babası ceketinin iç cebinden bir paket daha çıkardı. Bu da senin hediyen oğlum dedi. Vasim hediye paketini açtı. Bir tane Rolex saatle beni kandıramazsın baba dedi gülerek. Kayınpederim kahkahayı bastı. Erkek torunum doğsun, bakın o zaman neler alacağım size. Vasim suskunluğa büründü. Ya kız olursa baba diye sordu cılız bir sesle. Oğlan olacak dedi babası gülerek. Adını da Amer koyacağım. O anda üzerimde korkunç bir baskı hissettim. Allah'ın takdiri baba dedim, kız da olabilir. Kayınpederim bozuk bir plak gibiydi. Oğlan olacak dedi. Vasim'le göz göze geldik. Duydun babamı dedi bir aslan gibi kükreyerek. Amer'i doğurmaktan başka şansın yok. İstanbul'u hiç özlemedin mi kızım diye sordu ansızın kayınpederim şakayla karışık. Vasim babasına baktı. Ne o baba dedi. Yoksa bu sefer de bizi İstanbul'a mı götürmeye niyetlisin? Kayınpederim bana baktı. Gitmek ister misin diye sordu. Bilmem ki dedim çekinerek. Tamam dedi kayınpederim. 2 gün sonra İstanbul'a gidiyoruz. Benim de orada bir takım işlerim var. Hem Vasim de senin ülkeni görmüş olur. Babam kayınpederimle İstanbul'a gideceğimizi duyunca çılgına döndü. Ne işiniz var İstanbul'da dedi. Memlekette sağ sol çatışması patlak vermiş, insanlar sokaklarda birbirlerini vurup öldürüyorlar. Son zamanlarda babama karşı hınçla doluydum. Evlendiğim gün bir tane çeyrek altın bile takmamıştı bana. Annem kendi biriktirdiği parasıyla gelinliğimi diktirmişti. Sen bana karışamazsın dedim haykırarak. Evlendiğim gün küçük bir takı bile takmadın bana. Beni herkesin içinde rezil rüsva ettin. İnsanlar günlerce arkamdan seni konuşup durdular. Kurşun gibi ağır sözlerim karşısında babam sararıp soldu. Bir Arap'la evlenmeni ben istemedim senden dedi. Onlar seni istedi, sen de onları. Daha iyi ya işte. Ben sana bir şey takmadım, onlar taktı. Belki daha fazla mutlu olmuşsundur. Annem aramıza girdi. İkiniz de çocuk gibisiniz dedi. Tartışmayı kesin. Parmağımdaki koca pırlanta yüzüğü babama uzattım. Şuna bak dedim. Kayınpederim taktı. Hiç utanıyor musun? Bakışları titretti beni. Karşımda çemkirip durma dedi bağırarak. Sen de karşımda bağırıp durma dedim. Hangi hakla yaşamıma hükmetmeye kalkışıyorsun? Benim bir kocam, bir de baba yerine koyduğum kayınpederim var. Bana ancak onlar karışabilir. Ne var ki o an içimdeki hınç kasırgaya dönüşmüştü. Hamilelik beni son derece duygusal biri yapmıştı. Ağlamaya başladım. Gördün mü dedi annem. Hiç utanmıyor musun hamile kızı ağlatmaya? Babam yaygarayı basarak ayağa fırladı. Ne haliniz varsa görün dedi. Sonra da çekip gitti. İstanbul'a geleli henüz bir iki gün olmuştu. 1980 yılının sonbaharında bir sabah gün ışığı karanlık gökyüzünü usulca kararlılıkla ağartırken sokaktan sıra dışı sesler kulağıma gelmeye başladı. Vasim banyoda ellerini yüzünü yıkıyordu. Anneannem çaydanlığı ocağa koymakla meşguldü. Hasan dayım da odasındaydı. Oturma odasının perdesini azıcık aralayıp dışarıya baktım. Sokakta tanklar yürüyordu. Ağzım dilim kurudu. Anneanne diye bağırdım. Anneannem yanıma koştu. Soluk soluğa kalmıştı. Ne oldu kızım diye sordu. Yoksa sana bir şey mi oldu? O sırada Hasan dayım koşarak yanımıza geldi. Ne oldu kız dedi. Bir şey mi oldu? Heyecandan dilim tutulmuştu. Tanklar dedim kekeleyerek. Ne tankı diye sordu dayım. Perdeyi araladım. İşaret parmağımla sokağı gösterdim. Dayım koşarak pencerenin önüne geldi, dışarı baktı. Hayır, olamaz dedi büyük bir panikle. Herhalde askeri darbe oldu. Anneannem sokakta yürüyen tanklara baktı, ellerini havaya kaldırdı. Hele şükür Allah'ım dedi ağlarken. Asker geç de olsa başa geldi. Dayım anneanneme pis pis baktı. Manyak mısın sen be kadın dedi. Askerin yönetime el koymasının neresi güzel? Vasim şaşkın şaşkın bize bakıp duruyordu. Ne oldu diye sordu. Galiba askeri darbe oldu. Ne dedi? Askeri darbe mi oldu? Evet. Susun dedi dayım. Sonra da gidip televizyonu açtı. Hiç unutmam. Rahmetli anneannemin Grundig marka siyah beyaz bir televizyonu vardı. O yıllarda şimdiki gibi bir sürü kanal da yoktu. Sadece devlet yayın organı TRT vardı. 12 Eylül askeri darbesinin mimarı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türk halkına televizyondan şöyle bir açıklamada bulunuyordu. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Komutan, subay, astsubay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye hazırız. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çokça olan kötü niyetli birçok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar dizerek bunun aksini söyleyebilecekler ve menfi propagandalara başvurabileceklerdir. Şimdi hapı yuttuk dedi dayım. Helal olsun askere dedi anneannem. Allah askeri başımızdan eksik etmesin. Onların yokluğunu bize göstermesin. Dayıma baktım, sinirinden tırnaklarını yiyordu. Şimdi ne olacak dayı dedim alaycı bir ses tonuyla. Sizin yapacağınız devrim başka bir bahara kaldı. Git başımdan kız dedi. Şimdi seninle uğraşamam. Şimdi ne olacak diye sordu. Ne gibi dedim. Suriye'ye geri dönebilecek miyiz? Tam Vasim'e cevap vermek üzereydim ki sokaktan yapılan bir anons evin içinde yankılandı. Eyvah dedim. Şimdi ne yapacağız? Ne oldu dedi Vasim. Dışarıdan gelen bu seslerde neyin nesi? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi dedim. Ne yazık ki Şam'a şimdilik dönemiyoruz. Vasim ayağa fırladı. Babam dedi heyecanlı heyecanlı. Onu unuttuk. Acaba otelde ne yapıyor? Panik olma dedim. Şimdi telefon açar, ne yaptığını öğreniriz. Aradan bir hafta geçti. Şam caddeleri, sokakları çamur içindeydi. Ayakkabılar kayıyor, arabalar balçağa saplanıyordu. İncir yüklü eşekler ağır ağır zahmetle ilerlerken, toynakları birikintilerden etrafa çamurlu su sıçratıyordu. Memleketin haline bak diye kendi kendime söylendim. Vasim koluma girmişti. Sus, şikayet etme dedi gülerek. Senin memleketini de gördük. Daha doğrusu askeri darbesini gördüm desem yeridir. Neredeyse bir hafta evden dışarı çıkamadık. İstanbul'u gezemeden gerisin geri Şam'a döndük. Kurşun rengi göğün altında gölcüklere dalıp çıkan çocuklara baktım. Velhasıl şanssız bir adamsın dedim Vasim'e. Bizim ülkede 10 yılda bir askeri darbe oluyor. O darbe de sana denk geldi. Halbuki babam İstanbul'a gitmememiz konusunda beni uyarmıştı. Belki de darbenin olacağını biliyordu. Babamın adını duyunca hı dedi Vasim isteksizce. Babamla Vasim'in yıldızları bir türlü barışmamıştı. İkisi de birbirlerini pek sevmiyorlardı. Birbirlerine karşı sevgisiz olmalarında elbette benim de katkım yok değildi. Bu arada Arapçayı yeni yeni öğreniyordum. Doğrusu en çok da Vasim'in annesine üzülüyordum. Kayınvalideme üzülmemin nedeni de ben Arapça konuşamıyordum, o da İngilizce. El işaretleriyle anlaşmaya çalışıyorduk. Kayınvalidemin adı Afaf'tı. Ailede bir tek o esmer tenliydi. Şamlılar ve Lübnanlılar, Orta Doğulu Araplara tip olarak pek benzemiyorlardı. Bu iki milletin insanları genelde sarışın ve yeşil gözlülerdi. Tenleri de oldukça açıktı. Ben de tip olarak onlara daha çok benziyordum. Bu yüzden de beni kendi milletlerinden biriymişim gibi görüyorlardı. Bir zamanlar Suriye, İngilizler ve Fransızların sömürgesi altındaymış. Daha sonraları İngilizler ile Fransızlar kendi içlerinde kavgaya tutuşmuşlar. Bunun üzerine Lübnan yeni bir devlet olarak Suriye'den ayrılmış. İngilizler Suriye'yi, Fransızlar da Lübnan'ı sahiplenmişler. Vasim'le Şam'ın sokaklarında turlarken bir ara kolundan çektim. Bana baksana dedim. Dikkatimi çekti. Babanla anneni birbiriyle konuşurken hiç görmedim. Yoksa küsler mi? Vasim'in bir anda sesi gidiverdi. Bir süre durdu. Genzini temizledi. Sonra da 2 yıldır birbirleriyle konuşmuyorlar dedi. Neden? Vasim yine sustu. Pekala dedim tatlılıkla. Bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. Unut gitsin. Yo dedi. Ailem hakkında bazı gerçekleri bilmek elbette senin de hakkın. Annem, babamın Lübnanlı bir kadınla evli olduğunu bilmiyordu. Üstüne üstlük babam, bu Lübnanlı kadından 2 tane de çocuk yapmış. Üvey kardeşlerin neden annenle birlikte yaşıyor? Bakma sen annemin öyle olduğuna. Benim annem aslında çok büyük bir kadın. Babamın Lübnanlı eşi 2 yıl önce göğüs kanserinden öldü. Üvey kardeşlerim orada sahipsiz kaldı. Babam onları Lübnan'dan aldı, Şam'a getirdi. Onları bizlerle tanıştırdı. O gün hepimiz adeta şok olduk. Sen de az çok tahmin edersin ki annem daha çok şok olmuştu. Babam annemden üvey kardeşlerimize analık yapmasını istedi. Annem onlara analık yapmayı kabul etti. Fakat o günden sonra babamla bir daha hiç konuşmadı. Tüylerim diken diken olmuştu. Annen için ne kadar korkunç bir şey dedim. Haklısın dedi. Fakat o çocukların da hiçbir suçu yok. Bazen onlara da acımıyor değilim. Neyse ki bir iki hafta içinde Şam'dan ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar mı? Nereye gidiyorlar? İsviçre'de beyin cerrahı olan bir amcam yaşıyor. Babam üvey kardeşlerimi onun yanına gönderiyor. Hatta amcam şimdiden onlara yatılı bir okul bile buldu. Belki onlar için böylesi daha iyi olacak. Ya diğer kardeşlerin? Onlarla aran nasıl? Şöyle geriye dönüp baktığımda neredeyse hepimiz kocaman adamlar olduk. Kardeşlerim Abude ve Maher Londra'da üniversitede okuyacaklar. En küçüğümüz Mazen de babamın yanında çalışacak. Yani senin anlayacağın, Şam'da bir tek ben ve kız kardeşim Lina kalıyor. Lina da çok tatlı bir kız. Öyledir dedi Vasim. Hazır buraya kadar gelmişken annemlere uğrasak mı acaba? Kayınvalidemin evine çok yakın bir mesafede oturuyorduk. Şam'ın en lüks caddesi üzerindeydi evlerimiz. Bu caddenin adı da Aburamaneh'ti. Vasim'e baktım. Neden olmasın dedim. Hem ben de biraz soluklanmış olurum. Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Büyük gün en sonunda gelip çatmıştı. Amer, 1981 yılının Mayıs ayında bir hastane odasında dünyaya gözlerini açtı. İlk günler sudan çıkmış balık gibiydim. Amir'in ciyaklaması odanın içinde bir yükseliyor, bir alçalıyordu. Günlerimi daha çok emzirme, sallama, pışpışlama, gezdirme döngüleriyle evde tüketiyordum. Amer uyuduğu zaman bile çitilenmeyi ve kaynar suyla dezenfekte edilmeyi bekleyen kirli alt bezleri vardı. Ayrıca yıkanıp asılacak tulumlar ve ev işleri. Sağ olsun. O dönem annemin desteğini hiç unutamam. Beni bir gün olsun yalnız bırakmadı. O da benim gibi çok yoruluyordu. Bir akşamüstü Vasim eve geldi. Amir'i kucağına aldı, onu öptü, kokladı. Bak Vasim dedim. Tek başıma bu çocuğa yetişemiyorum. Annem de nereye kadar yardım edecek? O da çok yoruluyor. Eve bir hizmetçi almanı istiyorum. Vasim o zamanlar bana deliler gibi aşıktı. Bu büyük aşkı Amer dünyaya geldikten sonra kat be kat artmıştı. Bir söylediğimi iki etmiyordu. Ertesi gün erkenden kapı zili çaldı. Annem kapıyı açtı. Firuze diye yüksek sesle bağırdı. Kapıda bir kadın var, baksana ne istiyor. O sırada telefon çaldı. Bir dakika anne dedim, hemen geliyorum. Telefonun ahizesini kaldırdım. Efendim dedim. Günaydın kırçiçeğim dedi Vasim. Güldüm. Oğlun yine sabaha kadar uyutmadı beni. Babasından değil ama oğlundan çok çekiyorum. Oğluma söz yok dedi. Ben ona kurban olurum. Eve gönderdiğim kadın geldi mi? Hangi kadın? Az önce eve hizmetçi bir kadın gönderdim. Kısa bir süre düşündüm. Aa dedim, az önce bir kadın geldi. Daha görüşmedim onunla. Şu an kapıda beni bekliyor. Herhalde o kadındır. Sen şimdi telefonu kapat. Ben kadına bakmaya gidiyorum. Telefonu kapattım, kapıya koştum. Genç ve çekik gözlü bir kadın eşikte duruyordu. İçeri girin lütfen dedim Arapça konuşarak. Dışarıda beklemeyin. Kadın Nuh dedi, peygamber demedi. Kadına baktım, Arapça biliyor musun diye sordum. Kadın manasız manasız baktı bana. Bu sefer kadına İngilizce seslenip seninle nasıl anlaşacağız diye sordum. Kadın gülümsedi, İngilizce dedi. Adın ne senin? Merlin. Kadına oracıkta kanım kaynamıştı. Sıcakkanlı birine benziyordu. Elini uzattı, elimi sıktı. Sri Lankalıyım dedi. Merlin'in İngilizcesi neredeyse kusursuza yakındı. Aksanın aynı İngilizler gibi dedim. İngilizce konuşmayı nerede öğrendin? Lütfen bana Mary deyin dedi. Beni herkes böyle çağırıyor. Olur dedim. Benim için hiçbir sakıncası yok Mary. Ülkem dedi, 100 yıl Portekiz, 200 yıl Hollanda ve en son olarak da 150 yıl İngiltere'nin sömürgesi altındaydı. Ben buradayım çünkü onlar benim ülkemi mahvettiler, sömürdüler. Ülkemde ne iş var ne de aş. Katıla katıla gülmeye başladım. Ne oldu kızım diye sordu annem. Mary'nin haline gülüyorum dedim. Mary hayret dolu bakışlarla bana baktı. Neden gülüyorsunuz diye sordu. Nasıl gülmeyeyim ki dedim. Bir İngiliz sömürgesi olan ülkenden kaçıp buralara kadar gelmişsin. Bir zamanlar Şam da İngilizlerin sömürgesi altındaydı. Gerçekten öyle mi dedi Mary şaşkınlıkla. Bu gerçeği bilmiyordum. O sırada odadan ciyak ciyak ağlama sesleri duyuldu. Amer uyandı dedim panikle. Ben hemen geliyorum. Amer'in odasına girdim. Onu kucağıma aldım. Salona geri döndüm. Mary yanıma sokuldu. Kucağıma alabilir miyim diye sordu. Amer'i kucağına verdim. Parmağıyla çenesine dokundu. Amer'i bir süre sevdi. Çok güzel bir çocuk dedi. Aynı size benziyor. Yok canım dedim. Babasına daha çok benziyor. Beyefendiyi henüz görmedim dedi. Şimdilik bir yorum yapamayacağım. Nasıl yani dedim şaşkınlıkla. Seni buraya kocam göndermedi mi? Beni Cemil Bey gönderdi. Cemil Bey'i tanıyor musunuz? Başımı hayır anlamında salladım. Onunla sadece bir kere düğünümde karşılaşmıştım. Galiba ikisi çok samimi arkadaşlar. Vasim ondan hep bahsedip duruyor ama öyle oturup genişçe sohbet etme imkanımız olmadı henüz. Sen Cemil Bey'le nasıl tanıştın? Ben Cemil Bey'in ahbaplarının yanında çalışıyordum. Fakat o ahbapları Şam'dan ayrıldılar, Riyad'a yerleştiler. 10. ayrımın sonu. Sayfa 125. Devamı 11. ayrımda.